Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Türkiye yine sancılar içinde. Baskı, gözaltılar, adam kaçırmalar, genç kızların babalarını çaresizce sosyal medya üzerinden bulma çabası ve ekonomik kriz. Gökhan Bacık'la beraberiz. Merhaba Gökhan.
Merhaba Ergun. Selamlar herkese.
Türkiye'de işte yapılan araştırma %50'den fazla insanın, AKP'liler de dahil, mutsuz olduğunu ortaya koydu. Yani ilk kez sanıyorum AKP iktidarında mutsuzların oranı %50'yi aştı. Tablo vahim. Yani bu içinden çıkılmaz duruma askeri maceralarla bir çözüm bulmaya çalışıyor ama en son yaptığı iş tamamen terse tepti ve büyük bir fiyaskoyla, hüsranla sonuçlandı. Amacı, hedefi belirsiz. Bir yandan rehin kurtarma operasyonu, esirleri kurtarma operasyonu denildi. Bir yandan galede kalıcı olma operasyonu denildi ama hiçbiri gerçekleştirilemedi ve işte resmi açıklamalara göre rütbeli 3 asker ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sivil saydığı 13 asker ve polis cansız bir şekilde bedenleriyle Türkiye'ye getirilmek zorunda kaldı. Ne anlatıyor bu Türkiye sana? Ve bugün işte HDP'lilere yönelik yeni baskı süreci, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi gibi kararla.
Şimdi Ergun, şöyle bir durum var. Şunu görüyorum. Aslında pek çok insan bunu tartışıyor. Başkaları da tartışıyorsa paylaşmak için söylemiş olayım. Şimdi Türkiye'de bir hararet var. Bir huzursuzluk var. Yani iktidarı kastediyorum Erdoğan ve çevresinde. Çok amiyane olacak ama hani halk arasında derler ya, bir sıkıntım var, bir tarafında bir kurt var mı diye bir halka sirayet etmiş bir laf var ya. Önce bunu çözmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de iktidar bir gün kalkıyor, bir olağanüstülük, bir hareket. Bunu cevap verirsek onları tartışabiliriz. Neden bunlar oluyor? Yani iktidar bir gün anayasa çıkartıyor, bir gün muhalefetle ilgili bir şey söylüyor, bir gün Kürt sorunu. Bütün bu hareketin kaynağının ben Türkiye'de ekonominin iktidarı köşeye sıkıştırması olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin iktidar açısından, iktidar bileşenlerinin her gün bir böyle bazen zihni sinir denilen saçma sapan fikirlerle ortaya çıkmasının kaynağı Türkiye'deki bu karın ağrısının ekonomik sıkıntı olduğunu. Dolayısıyla Erdoğan bu ekonomik sıkıntıyı gün geçtikçe daha hissediyor. İşte o senin anketler, başka anketler de var Metropol'ün, biliyorsun. Yani seçmen dağılımında değişiklik var, gayrimemnunların oranı gittikçe arttı, Türkiye iyiye gider mi sorusuna kimse cevap vermiyor. Şimdi şöyle bir noktaya geldi. Dolayısıyla bu da neden önemli bizim için? Beğenelim beğenmeyelim, Türkiye denilen toplum aşağı yukarı başka toplumlarda olduğu gibi seçmen davranışını buradan değişiyor. Yani Türkiye'de Boğaziçi hadisesi oldu, Ayasofya hadisesi oldu. Ne oldu? Sonuçta ne gördük? Onlar pek bir şey değiştirmiyor. Değiştiren ne? İşte bu ekonomik hikaye Erdoğan'ı zayıflatmış durumda. Dolayısıyla burada şunu görüyorum ben. Bu ekonomiyi Erdoğan bugüne kadar, yani reel sorunları çözmede başarısız olunca popülizmini neyle şişiriyordu Erdoğan? Dinle şişiriyordu. Yani dini ortaya koyarak gidiyordu. Fakat ne oldu? Yaklaşık 2 yıldır din popülizmi Türkiye'de besleyemiyor. Bak dikkat edersen 1,5-2 yıldır Türkiye'de toplumsal kutuplaşmayı sağlayan, tırnak içinde kullanıyorum, olumsuz olarak kullanıyorum bunu, enerji dinden gelmiyor. Orası tükenmiş durumda. Burada ne var, ne yapılabilir? İşte burada Kürt meselesi, milliyetçilik. Çünkü şöyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ben bu anketleri okuduğum zaman şunu görüyorum. Toplumda hakikaten din konusunda, dini meselelerde bir artık boş vermişlik var. Yani Türkleri takdir etmek lazım burada. Türkler önemli bir şey yaptılar ve dini artık neredeyse büyük bir işte CHP'nin hata yapmaması veyahut büyük bir bu gidişatı değiştirecek yeni bir dinin önem kazanacağı bir faktör olarak ortaya çıkmadığı durumda dinin artık Erdoğan popülizmine o istediği kadar gazı sağlayamadığını düşünüyorum. Şimdi bir tane Hayes Karen adlı adam Politik İdeolojiler adlı dergide bu konuda çok ilginç makale yayınladı. Orada şunu söylüyor. Bir matrix, yani popülizm din ve milliyetçilik. Bu şunu getiriyor Ergun. Siz popülizmi beslemek için bir şeyi tükettiğiniz zaman başka bir şey bulmanız gerekiyor. O şey nedir? Şudur. Bak biraz önce ne dedim? Türkleri takdir etmek lazım. Din meselesinde bu aşıldı. Ama aşılmayan bir şey var. Yani Erdoğan topluma baktığı zaman popülizmini besleyecek bir damar daha görüyor. O damar nedir? Kürt meselesidir. Milliyetçiliktir. Nitekim, bak nitekim Türk toplumuna baktığınız zaman böyle bakarsanız AKP etrafında bir bölünmüşlük var. AKP karşıtı 50 artı bir blok var. Ama başka bir taraftan bakarsanız yani milliyetçilik, Kürt meselesi bakarsanız bu sefer farklı bir manzara görüyorsunuz. O yüzden bence Erdoğan artık bu milliyetçiliğin içeriğini din değil de popülizmin içeriğini din değil de Kürt meselesi, milliyetçilik ve burada içe kapanmacılık üzerinden götürecek. Bak ilginç bir şey söyleyeyim. Popülist bir soru vardı hatırlar mısın? 90'larda Türkiye İran olur mu? Bu soruya İran olmaz Türkiye. Yani olması zordur diye cevap veririm ben. Niye? Çünkü halkın %50'den fazlası AKP'ye karşı. Ama ben İran'a baktığım zaman Ergun bir İslam devleti görüyorum ama onun dışında İran dediğimiz Batı karşıtı içe kapanmacı bir ülke değil mi? O açıdan Türkiye İran olur mu sorusuna evet denilebilir. Çünkü Türkiye'de her ne kadar bir İslami rejime hayır diyecek %50'den fazla insan olmakla birlikte gerek metropolün diğer anketlere baktığımız zaman Türk halkının ekserisinin CHP'yi de içeri alacak şekilde Amerikan karşıtı, Batı karşıtı içe kapanmacı bir psikolojiye gittiğini bu son 10 yıldaki kavgada görüyoruz. Buradan şunu demek istiyorum. Dolayısıyla Türkiye İran olur mu sorusuna İslami açıdan hayır diyebiliriz veya zor diyebiliriz. Ama İran dediğiniz ülke, Suriye dediğiniz ülke, Rusya dediğiniz ülkeyi niteleyen sadece din değil. Nitekim zaten Rusya İslam'la alakası yok. Suriye Baas rejiminde. Fakat bu ülkelerin niteleyen bir unsur ideolojileri Baas, İslam, Putinizm dışında içe kapanmacı bir rejimi olanak veren bir sosyolojileri var. Şimdi benim burada endişem ve tespitim şudur. Erdoğan Türk toplumuna baktığı zaman şunu görüyor. Akıllı bir yani kurnaz bir siyasi olarak artık İslam'ın kendi popülizmine bu kadar imkan vermediğini görüyor ama şunu da görüyor. Bu toplum CHP'lileri de içerecek şekilde Kürt meselesinde milliyetçi, ya şununla yüzleşelim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel ilkelerinden bir tanesi milliyetçilik. Buradaki milliyetçiliğin Türk milliyetçiliği olduğunu biliyoruz biz. Yani Türk milliyetçiliği bu. Dolayısıyla burada Erdoğan bence stratejik olarak ve kendi lehine enerji üreteceği için popülizmini Kürt meselesi ve içe kapanmacılığa doğru gidiyor. Eğer biz bugün bütün diğer sosyolojik anketleri, verileri bir kadar bırakalım, metropolün anketlerine bakarsak, Türkiye toplumunun çoğunluğunun AKP karşıtı olduğunu, çoğunluğunun bir şeriat istemeyeceğini söyleyebiliriz. Ama aynı toplumun çoğunluğunun Kürt meselesinde AKP gibi düşünebileceğini, çoğunluğunun içe kapanmacı bir rejime istemeyerek dahi cevaz verebileceğini, çünkü Amerikan, nitekim sen de görmüşsündür, yakın zamanda bir anket daha yaptı Metropol. Orada Amerika ile ittifak ilişkileri bitirilmeli diyenlerin oranı CHP seçmeninde AKP'den daha fazla. Hatta bilmiyorum, baktın mı o ankete?
Şimdi ya şöyle, bir de bugün işte Financial Times'ta bir haber var. Yani bu G7 zirvesiyle birlikte, bugün Paris Anlaşması'na geri döndü Biden yönetimi. Demokrasinin öncülüğü görevini resmen üstleneceğini açıklayacakmış bugün yapılacak G7 zirvesinde. İngiltere'nin ev sahipliğindeki Zoom üzerinden ya da işte video konferans şeklinde yapılacak. Bu demokrasi insan haklarına yapılacak her vurgu Türkiye'yi Amerika'dan daha da uzaklaştıracak.
Uzaklaştıracak. Yani. Bak şimdi Urbinati'nin, bu Oxford'un bir eri kitabı var popülizm üzerine. Orada popülizm ve çoğunluk prensibi diye bir bölüm var. Yani popülizm nedir? Ergun şudur. Siz toplumu öyle bir kışkırtırsınız ki %51'ini bir şekilde aklınıza toplarsınız. Popülizmin özeti budur. Şimdi Erdoğan'ın bunu yapması gerekiyor. Bak burada CHP'ye bir rol düşüyor. CHP ve muhalefet şunu başardı. Evet biz onu eleştirdik. Eleştirildi CHP. İşte pasif davranıyor, şu oluyor, bu oluyor ama bu din meselesini Erdoğan'ın şeyinden aldı. Şimdi aynı şekilde muhalefetin bu dış dünyaya ilişkiler, Kürt meselesinde bunu yapması gerekiyor. Bak burada şöyle bir problem var. Açık bir şey söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin entelektüellerine, tabanına baktığımız zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. Amerika meselesine geleceğim de bunu önem veriyorum bu tartışmaya. CHP'den memnuniyetsizlik var değil mi? CHP yapamıyor diye. Bak bu eleştiri tamam kabul ederim. Ama şunu da söyleyeyim. CHP yönetimi CHP tabanından daha ilerici. Yani CHP aydınlarına
bakıyor. Bir kısmı.
Tabii ki. Ama şöyle benim CHP...
Yani şeye dikkat edersen Kılıçdaroğlu
evet.
Avrupa Birliği Büyükelçilerine galiba bir mektup yazdı ve Türkiye'nin yerinin AB olduğunu, kendileri CHP'nin kendisini orada gördüğünü belirtti. Ama ertesi tabii gün grup başkan vekili daha derin devlete yakın olduğu anlaşılan Hatay çıktı. Erdoğan'a bindirir gibi Kılıçdaroğlu'nun mektubuna bindirdi. Ege'de geri adım atma Suriye'de. Yani bir çatışma
tabii,
var
tabii. O. Beni doğruluyor. Ben onun, aynı şey İyi Parti'de de var. Şimdi isim gidebiliriz. İyi Parti, yani Meral Akşener'in verdiği tepkileri İyi Parti'nin içinde daha milliyetçi gruplar var. Yani şunu demek istiyorum ben. Ben CHP yönetimi deyince Kılıçdaroğlu'na bakıyorum. Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği ve partiyi götürmek istediği yerin Avrupa Birliği dış politika. Ben ideal demiyorum ama CHP tabanına, hatta CHP tabanının takip ettiği 100 bin kere yazılarını tweet ettiği ismini bildiğim gazeteciler işte onlara göre çok ilerici olduğunu düşünüyorum. Yani CHP'yi aslında burada önünü durduran, yani Kürt meselesinde önünü kesen, ne bileyim Avrupa meselesinde kendi tabanı AKP'den ziyade. Ama burada şöyle bir soru var işte. Sıkıntı şu, CHP tabanının şunu algılaması gerekiyor. Yahu Erdoğan Türkiye'ye bakınca artık %50 görmüyor. İslam tavsadı ama İşte bu sizin batı karşıtlığınız, bu içe kapanmacılığınız Kürt meselesinde Erdoğan'a bu sefer İslam değil. Bak tekrar ediyorum 2,5 yıldır ben Türkiye'de Erdoğan popülizminin dinden beslenmediğini, milliyetçilikten ve içe kapanmacılıktan beslendiğini tespit ediyorum. Şimdi burada CHP'nin bunu rehabilite etmesi gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil. Burada ne yapılabilir? Birincisi şu yapılabilir. Muhalefet arası işbirliği yapılabilir. Yani bazı konularda mesela Davutoğlu açıklama yapıyor. Bak bu işbirlikleri fevkalade önemli. Şunu da unutmamak lazım. Erdoğan'ın sıkıştığını nereden anlıyoruz? Ya neden iki tane bakan arkasında bir grup koştura koştura CHP liderine gitti? Bunun ne anlama geldiğini biliyor. İki bakan gidip Cumhuriyet Halk Partisi liderinden randevu istemesi. Bu reel sorunların Erdoğan'ı bunalttığı anlamına geliyor. Şimdi Amerika
yani şu gerçeği de görmesi lazım. Yani Türkiye'de siyaset yapan ve yorumlayanların Songare operasyonu teknik üstünlükle PKK'ya karşı bir sağ hakimiyeti sağlamış ve belki de bir moral çöküntü yaratmış örgüt için büyük bir canlanma kaynağı oldu. Yani bu fiyasko.
Şimdi onu bak da, burada şöyle bir şey var. Birincisi şu var. Bak Türkiye'nin çok bu Kürt meselesi konusunda şimdi bak bu operasyonlar ya 80'den beri kaç operasyon oldu Ergun? Pençe, Kartal yani artık unuttuk bunları yani. Bak Türkiye'nin bu meseleyi çözmesi yani Kürt sorununu çözmesi bu şekilde olamaz. Ve maalesef Türkiye'nin şu an bugün itibariyle şu konuşma yaptığımız saatte politik, sosyolojik kapasitesi Kürt sorununu çözmeye yeterli değildir. Bu barış süreçleri konusunda Saunders adlı bir adam çok önemli bir kitap yazdı. Orada dedi ki sustainable dialogue yani sustainable development var ya yani kalkınamazsın sen bir anda ama bir makul yani Türkiye'nin toplumun ve insanların kabul ettiği bir yola girmesi gerekiyor. Şimdi bu yola girmezse ne olur? Bak ben sana söyleyeyim. Çünkü şöyle bir risk bekliyor Türkiye'yi. Yani Türkiye'nin menfaatleri açısından bakarsak. Şimdi Biden yönetimi %100 biliyor ki Suriye'de Esad rejimi Rusya yanlısı olacak. Çünkü Putin Esad'a hayat verdi. Değil mi yani son 10 yıl içerisinde? O zaman Amerikalılar şunu soracaklardır. Bizim buradaki jeopolitik stratejik çıkarlarımız için Esad'ın, Nehemiye'nin de üssü var Rusya'nın. Bak ben Suriye üzerine ders veriyorum burada üniversitede. Dün kriz sayfası var. İnternette bakabilir takipçilerimiz. Anlık Suriye olayını anlatıyor. Haritayı açtım öğrencilere hemen Kıbrıs'ta Suriye üzerinde Amerika'nın bir gemisi var. Orada patrolling yapıyor. Yani Amerika'nın burada çıkarlarını korumak için Amerikalılar bakıyorlar Suriye'ye. Ya Türkiye böyle kendi yoluna giderse Esad zaten İran, Hizbullah ve Rusya yanlısı olacaksa Amerikalılar şunu diyecektir. Benim buradaki jeopolitik stratejik çıkarlarımı sağlayabileceğim tek ortak Kürtlerdir diyecektir. Buna hiç şüphe yok. Buradaki mesele Türkiye'nin Kürt meselesini daha geniş bir şekilde çözmesi gerekiyor. Ama Türkiye'nin buna dediğim gibi şu an itibariyle kapasitesi yok. İkincisi, biraz önce bahsettiğim Saunders kitabında bize şunu söylüyor. Bu çok önemli. Siz etnik sorunları çözmek için yaklaşırsanız, o sorunu çözmeseniz bile ekonominize, dış politikanıza katkı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereyim anlaşılsın diye. Aç bir insanın restorana giderken mutlu olması gibi. Halbuki yemek yemedin daha ama giderken mutlu gidersin. Açlığı unutursun. Etnik sorunlar da böyledir. Aç insanın restorana gitmesi gibidir. Sorun çözülmese bile ekonomiye fayda sağlar dış politikaya. Ama şöyle bir risk var. Etnik sorunları onu çözmek için değil. Politik amaçla yaklaşırsan şiddet üretiyor. Çünkü Türkiye'nin sorunu bu. Çünkü Erdoğan'ın açısından bakarsak, tekrar ediyorum ama İslam meselesi gitti. Buradan eğer büyük bir terslik olmazsa bir şey çıkmıyor. Erdoğan belli ki hem Türkiye'deki muhalefetle ittifakı, yani şimdi iki tane blok var. Bunu kırmak için Kürt meselesi işe yarıyor diye düşünüyor. Kendi ortağı Milliyetçi Hareket Partisi işe yarıyor diye düşünüyor. Kitlenin büyük bir kısmını İslam üzerinde 50 artı 1'e vardıramıyorsun. Kürt meselesinde vardırabilirsin. O yüzden buradan bir maraz çıkabilir. Yani Erdoğan'ın bence bunu siyasallaştırması onun lehine olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek. Ama Türkiye'nin başını ağrıtabilir. Yani böyle olmasını istemem ama eldeki verilere bakarsak bu Kürt meselesinden bir maraz çıkacak gibi gözüküyor maalesef yani.
Şimdi buranın zaten Sencar'a yönelik bir hamle niyet açıkladığı an İran devreye girdi. O kadar güçlenmesi, yani PKK zayıf olsun istiyor ama Türkiye de aşırı güçlensin istemiyor olarak da elbette İran rejimi. Yani Türkiye Sencar'a yönelik bir niyet yaptığı an işte Şii milisler tümenlerle, açıklamalarla orada Türkiye'nin karşısında olacağını resmen dile getirdi yani. Şimdi, orada da işi zorlaşıyor.
Zorlaşıyor, şundan zorlaşıyor. Türkiye dış politikasını yönetenler şöyle bir hata yaptılar, farkında değiller. Biliyorsun kredi kelimesi Türkçe'de, hani bankaya gidiyoruz ya kredi, itibardan, eskiden itibar, daha sonra kredi kelimesi bu anlam yerine gitti. Türkiye son 6 yılda o kadar çok dış politikada zigzag yaptı ki, bırakın Batı'yı, bölge ülkeleri, İran gibi, Ürdün gibi ülkelerde şöyle bir kanaat oluştu Türkiye ile ilgili. Yani itibarı konusunda ya Türkiye her an her şeyi yapabilir gibi bir algı oluştu. Bu dediğin senin bununla ilgili. Yani o yüzden şöyle söyleyeyim, bugün ne İran'la ilgili dinamikler ne Batı ile ilgili dinamikler Türkiye'nin Kürt meselesinde ben istediğimi siyasi yollarla yapamazsam orduyla yaparımı pek öyle gözükmüyor. Ha, bunu deneyebilir mi? Deneyebilir. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye Batı ile ilk defa kavga etmiyor. Eskiden de böyleydi. Bak ben tekrar bunu söylemiş olmak istemiyorum da biz 2000'lerin etkisiyle geçmişi okuyoruz. Halbuki geçmişte de Türk-Amerikan ilişkileri o kadar çok iyi değil belli dönemler dışında. Buradaki sıkıntı şu, bunun maliyeti oluyor ama. Yani siz askeri yollarla giderseniz iç politikanız bozuluyor, ekonominiz bozuluyor, Batı ile ilişkileriniz bozuluyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin bugün Kürt meselesini çözme kapasitesi yoktur. Buna bu meseleyi çözmek için değil de ya Türkiye'de işte İYİ Parti'yi zor duruma düşürelim. Toplumdaki popülizmi yani %51 böyle ulaşalım diye buna yaklaşırsanız buradan şiddet çıkacak demektir. Şiddet çıkacak demektir. Çünkü Kürt meselesinde şöyle gözlemlenemeyen dinamikler var. Bunları da bahsedelim. Birincisi muhalefet bloku içinde milliyetçilik çok bir tabu alan. İYİ Parti işte falan filan. Hatta Saadet Partisi için bile. İkincisi de Kürt meselesinde aktörler olarak kaygan bir alan var. Neden kaygan bir alan var? Bir tarafta bir siyasi parti var. Bu siyasi partinin ötesinde bir de işte
örgüt var.
Evet, silahlı bir yapı var ve bu ikisi arasındaki iktidar ilişkisinin nasıl tanımlandığını biz bilmiyoruz. Yani bu parti, yani şöyle de bekleyemeyiz. Bak şu çok naif olur. Yani şunlar çok basit laflar. Yani HDP açıklamaya öyle bir şey yok. Yani HDP'nin hiçbir Türkiye'yi bilmeyen bir siyaset bilimci Türkiye'yi analiz etse bu yükü HDP'nin sırtına veremez. Bu gerçekçi değil yani HDP'den. Yani HDP dediğiniz Türkiye sınırlarında bir parti. Öbür taraftaki örgüt Rojava'da var, öbür tarafta var. Avrupa'da örgütlenmiş, başka ilişkilere girmiş. Dolayısıyla
Kanada'da bile ciddi bir Kürt örgütlenmesi var yani. Bu
tabii ki.
Yani parti kapatıp dağda insan öldürerek Kürt şeyini, hareketini, siyasi hareketini engelleme dönemi geçti gitti yani, görünüyor.
Ben onu devletin de bildiğini düşünüyorum. Yani benim bildiğim Türkiye yöneticileri bu senin dediğini biliyordur. Benim endişem şu, Türkiye yönetenler artan ve azalan ölçekte gerilimi normal görüyorlar. Problem bu. Yani Türkiye yönetenler, ya mesela Kıbrıs sorunu bak. Bir örnek anlaşılsın diye Kürt meselesi. Rauf Denktaş 82-83'te Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurunca o dönemde yazılan akademik makalelere bakın, hep size şunu söylüyor. Bu diyor, çok uzun sürecek bir gerilim üretecek Türkiye'de. Fakat Türkiye şöyle bir devlet, bazen uzun süreli gerilimleri normal görüyor. Yani Türkiye yönetenler tabii ki Kürt sorunu çözülmeyecek ama biz bunu bu gerilimle tutabiliriz diye düşünüyorlar. O yüzden savaşırız, müzakere ederiz, geri adım atarız, baharda operasyon yaparız. Yani neden? Şundan dolayı. Çünkü bunun sosyal ve ekonomik maliyeti Türkiye'yi yönetenlerin, Türkiye'nin elitlerine yüklenmiyor. Yani Türkiye'nin Kürt sorununun sıkıntısını halk çekiyor. Bu süreci yönetenlerin bundan bir şey yok ki. Yani Türkiye'de Kürt sorunu, bak ben net bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Kürt sorunu bir fukaralık sorunudur aynı zamanda. Türkiye'de Kürt sorunu aslında toplumun en çok ezilmiş insanların sorunudur. Şehitlere bakınız, oradaki savaşanların profiline bakın, ekonomik sıkıntı çekenlere bakın falan filan. Dolayısıyla buradaki sorun zaten bu, işte iki operasyon yaptın, gare operasyon yaptın, böyle bunun düzelmeyeceğini ben devletin de bildiğini düşünüyorum. Buradaki sıkıntı devlet iktidar bileşenlerinin, biz bunu böyle de götürürüz. Yani yani bu sorunu çözmem ama gerekirse şiddet de uygularım, istikrarsızlığa da kapılırım, şunu yaparım, bunu yaparım diye gidiyor. Şimdi dolayısıyla buradaki sıkıntı şu, biz bu konuyu niye tartışıyoruz? Bak en başta ne dedim? Türkiye'de şöyle bir aydınlanma mı oldu siyaset hayatında? Yani ya işte çözdük sorunları da bir Kürt meselesini. Hayır, bu meselelere ilgi duymamızın sebebi içerisi tıkanmış durumda ve iktidar buradan bir dengeyi değiştirirsem Türkiye'de lehime bir şey oluşturabilirim endişesi var.
Şimdi Bahçeli kapansın diyor ama AKP'nin HDP'yi kapatma lüksü olmadığını biliyoruz. O oyların kendisine gitmeyeceğini, büyük ağırlıkla CHP'ye, belki de DEVA'ya dağılabileceğini görüyor. Gelecek Partisi'ni zor görüyorum çünkü Çavuşoğlu'nun başbakanlığı dönemindeki icraatlarının bölgede hala hafızalarda güçlü olduğunu düşünüyorum. Bir de Kürt halkı çok organize, yani bir karar alıp onu uygulama kabiliyetine sahip. CHP derlerse CHP'ye gider, DEVA derlerse DEVA'ya gider vesaire. Şimdi gördüğüm işte dokunulmaz milletvekili mecliste zayıflatmak, sindirmek, kapatmadan yok etmek istiyor. Yani varlığı orada olsun ama etkisi olmasın. Bunun sonuçları ne olur sence?
Şimdi bak, daha önce şunu söyleyeyim.
Seçime yönelik hamlesi öyle yani. 3'e 5'e düşünüyor.
Bunu şöyle cevaplayalım. Bir, Türkiye'de 1960'lara kadar Kürt meselesi daha ziyade bir kalkınma meselesiydi. Bunu konuşmuştuk seninle. Daha sonra yani kalkınma meselesi şu demek. Altyapısını çöz, fabrika ver. Hakkari'nin standartlarını, İstanbul olmadı, Burdur gibi yap. Düzelebilirdi. O tren kaçırıldı. Sonra demokratikleşme meselesi oldu 90'lara kadar. Yani bu şu demekti, demokratikleşmeyi yaparsan Kürt meselesini daha kolay çözersin. O tren de kaçırıldı. Artık Kürt meselesi bir kimlik meselesi. Ne demek bu? Döverek, severek fikrini değiştiremiyorsun Kürtler. Yani Kürtlere partisini kapatarak, liderini hapse atarak, yani bunu kimlik olarak görüyor. Aslında o açıdan HDP tabanıyla AKP'nin bir tabanı aynı noktaya gitti. Yani hani şöyle bir insan tipi var değil mi AKP'de? Ne olursa olsun işte ekonomi kötü, her şey berbat ama ilk seçimde oyum Tayyip Erdoğan'a diyen bir stereotiple karşı karşıyayız ya. O sorun, o durum daha doğrusu HDP'de de var. HDP'nin seçmenin büyük bir kısmının ben artık kimlik üzerinden siyasette okuduğunu, yani ki zaten ekonomi de iyi değil. Doğu'da çok mu iyi seçilmiş belediye başkanları hapiste, yani rasyonel olarak bakarsan. O yüzden bunun çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Yani
üstülebilir mi Kürt seçmeni? Amacı o mu yani? Sandığa gitmesinler.
Sanmıyorum. Yani zorlaştı. Hayır. Yok. Yani hiç
yani Erdoğan'ın amacı ne burada diyelim? Bütün HDP'lilerin.
Erdoğan'ın amacı burada şu. Erdoğan'ın buradaki amacı, siyasetin gidişatını Erdoğan çok iyi görüyor. Ve bunun kendi aleyhine gittiği ne oldu? Bak birincisi şu oldu. Ekonomik sorunları çözemiyor. Halkta artık bir kanı var. İkincisi muhalefet daha örgütlü hale geldi. Yani muhalefet eskiden iğretiydi. Şimdi toplantılar yapıyorlar, bir araya geliyorlar. Orası kaynaşmaya başladı. Erdoğan'ın bugün Kürt sorununa bakışında uzun vadeli bir niyet yoktur. Kısa vadelidir. Erdoğan Kürt sorununu, yani bazen siz bir şey yapamadığınız zaman öyle bir şey yapayım ki denge değişsin, belki yeni durumda bir fırsat oluşur diye bir hesaplama yaparsınız. Bu oyun teoride vardır. Onu yapmak istiyor. Erdoğan'ın burada Kürt sorunuyla ilgili uzun vadeli bir beklenti stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Kısa vadeli düşünüyor. O da şudur. Buradaki gidişatı görüyor. Burada muhalefet bir noktada kaynaştı. Sağdan soldan salvolara rağmen ayakta kaldı. İşte Meral Akşener şudur budur. İşte İmamoğlu. Bunu daha sarsıcı bir teste tabi tutmak istiyor. O yüzden bugün Türkiye'nin Kürt meselesi, aynı şeyi bak biz bu toplantıda, şu oturumda Kürt meselesi değil, anayasayı konuşsak ben aynı şeyi söyleyecektim. Yani Erdoğan anayasaya yaklaşması bu popülizmi tekrar ettirme, survive ettirmekten, yaşatmaktan kaynaklanıyor. O yüzden Erdoğan'ın Kürt meselesinde bir uzun, nitekim Erdoğan ve çevresinin bu konudaki açıklamalarını okuduğumuz zaman basın sözcüsünün, bilmem ne hangi sözcüsünün bize bir şey söylüyorlar mı şeyle ilgili? Yani uzun vadeli şu olacak, bu olacak. Buradaki olay Bak biz şu anda Kürt meselesinde iç politikayı konuşuyoruz. Yani iç politikadaki konfigürasyon nasıl değişecek? Değişecek mi? Nasıl test yapacağız? Çünkü şunu biliyoruz bak. Allah göstermesin Türkiye Kürt sorunu üzerinden tekrar bir dönem olduğu gibi içerideki bir şeye giderse, yani kanlı, hani işte biliyorsun patlamalar, haberler, 3 kişi 5 şehit operasyon, bu sürdürülebilirlik açısından Erdoğan'a zarar verecektir ama muhalefetin üzerinde büyük baskı kuracaktır HDP açısından. Yalnız orada şunu da demek isterim. Buna gitmek o kadar taraflar için kolay değil. Bak biraz değil. Önce şunu tartıştık. Türkiye açısından kolay değil, PKK açısından kolay değil. Çünkü uluslararası...
PKK açısından uluslararası desteğin sıfırlanmasına...
Angajmanlara gibi. Yani
Rojava'nın yok olması.
Evet, demek. Suriye krizinden beri uluslararası aktörlerin bakışı bu yapıya farklı. Dolayısıyla orada onu risk etmek de o kadar kolay değil. Yani orada başka komplikasyonları olabilir. Yani orayı kestiremiyorum açıkçası. Çok zor.
Yani sonuç itibariyle dönüp bakınca Kürt hareketinin Amerikanlara yönelik herhangi bir eylem olmamasına rağmen Amerika PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. Yani tabii. Ama PYD'ye yetmiyor. Öyle eylemler dengeyi
değiştiriyor. Türkiye ile ilgili, yani Türkiye içinde de bir tür silahlı aktivizasyonun şu anda Amerika ve Batı için tepki çekeceğini düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye hükümeti açısından...
Erdoğan'ın elini güçlendirir ve Rojava'yı o başta olmak üzere.
O yüzden o orada yani şöyle, Kürt, bak Türkiye Kürt meselesinin de doğası Suriye krizinde değişmiştir. Bak Suriye krizine kadar Türkiye Kürt meselesi ideolojisi belki bir kongre yapılarak bunlar değiştirilmedi ama dışarıdan analiz yapan biri olarak sana şunu söyleyebilirim. Algısı ve dinamikleri değişmiştir. Yani dolayısıyla Türkiye'deki Kürt meselesinin, yani Kürt meselesinin aktörlerinin olaylara verdiği tepki artık büyük ölçüde Türkiye'deki gerçeklik, Suriye'deki gerçeklik ve küresel, bölgesel gerçekliğe göredir. Yani o yüzden bütün bunları birbirine dengeleyerek yol alması gerekiyor. Tıpkı Türkiye gibi. Şimdi hal böyle olduğu için ama şunu söylemek isterim. Burada iktidar için iç politikaya yönelik bazı fırsat alanları vardır. Neden vardır? Bak tekrar ediyorum. Şundan dolayı tekrar ediyorum. Türkiye'de bugün anketlere baktığın zaman %50'den alta düşmüş bir AKP var. Şu var, bu var. Ama o aynı kitle iki konuda AKP'ye imkan verecek hala konfigürasyonu koruyor. Nedir? Bir tanesi Kürt meselesi, aşırı milliyetçilik. İkincisi dışa karşı bir tepki, işte dışa karşı bir içe kapanmacılık. Bunlar, bu Erdoğan bunu görüyor. Yani Erdoğan eğer ki kendi popülizmini din üzerinden götürebileceğini düşünürse onu yapardı. Bunu yapamamasının sebebi bu alanı görüyor. O yüzden burada bence Kürt hareketinin de biraz stratejik davranması gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bizler, yani muhalif olduğumuz için biz muhalefeti de çok eleştiriyoruz. Bu doğal bir şey. Fakat şunu unutmamak gerekiyor Ergun. Siyasetin konuşma tarafı tiyatraldır. Yani tiyatral bir şeydir. Yani mesela taktiktir. Bir örnek vereyim. Mesela Atatürk biliyorsun meclisi açmadan önce Hacı Bayram Camii'ne gidiyor. Meşhur dualar ediliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Atatürk meclise doğru giderken durursa arkadaşlar işte şu meydanda bir sene sonra, iki sene sonra bir heykel yapacağım. Gelip çelek koyacağız. Yani aslında Atatürk salavatlar ve tekbirlerle laikliği kurmaya gidiyor. Yani bunu iyi anlamak lazım. İfade biliyorum. Yani burada biz siyasetin tiyatral tarafını, taktik tarafını unutup siyasetin yani öyle konuşmasını, bizim gibi konuşmasını beklersek, o yüzden bence burada şöyle bir nokta var. Muhalefet bütün kısıtlı ve soruna rağmen bir konuda bir başarı, ya bir kısmi başarı sağlamış durumda. Yani bu popülizmi din konusunda durdurdu. Kürt meselesi konusunda küçük manevralar yapıyor. Şimdi çok kolay iki kaide var siyasette, Ergun, siyaset biliminde. Bir, inovasyon yapamıyorsan bildiğin şeyi yapacaksın. Muhalefet inovasyon yapamıyor. Bu konuda doğru. Yani öyle bir şey yapsın ki şu anda muhalefet, Erdoğan da durdursun, popülizm de yap. Bunu yapamıyor. Keşke yapsa, şapka çıkaralım. Ama bildiği bir şeyi iyi yapıyor. O nedir? Reel sorunların Erdoğan'ı zayıflattığı ve oradan yürüyor. Oradan gidiyor. Bu bence biraz Demirel'i hatırlatıyor. Hatırlar mısın? Meşhur bir YouTube'da var, arası da dönüyor. Açık oturum var Demirel'le Özal arasında. Hatırlar mısın? Özal konuşuyor. Demirel ona şunu diyor. 1989'un Türkiye'sinde bir dilim ekmek kaç para? Şunu demiyor Özal'a. 12 Eylül'dü işte, sen ne yaptın, demokrasi. Çünkü oraya açarsan Özal oradan yürür. Yani Özal o konularda 12 Eylül öncesi terörizmler getirir, sana giydirir o gömleği. Ama Özal'ın orada yumuşak karnı ne? 1989'un Türkiye'sinde bir dinleme ekmek kaç para? Nitekim hatırlarsan o dönemde yapılan yerel seçimlerde SHP büyük açılım patlama yaptığı zaman sloganı neydi? Limon gibi sıkılıyor. Yani real politikaydı bu. Şimdi
ama Demirel'de bile şey vardı mesela, camdan karakol sözü.
Ya tabii ki vardır. Hayır, şöyle 90 zaten Özal'dan sonraki koalisyon. Ben şunu demek istemiyorum. Politikacılar ortamı bulursa bunlara yapacaktır. Yani bunun hiç şüphe yok. Hatta şöyle söyleyeyim, yeri gelmişken Demirel'in yasaklar kalktıktan sonra meclisteki ilk konuşması bence çok entelektüel bir konuşmadır. Güvenlik konularında. Yani şapka çıkarırsınız ya, bunları konuşan Demirel mi dersiniz? Ama Atatürk metaforuna geri gidelim. Ya meclisi kurmaya gidiyorsun, salavatlarla gidiyorsun. Çünkü Türkiye böyle bir yer. Bak, buna benzer başka örnekler de var. Bu 1950'de meşhur Türkiye sosyalizminin etkili adamı Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın Eyüp'te bir konuşması var. Eyüp'te konuşurken ezan okunuyor. İşte orada işçilik, peygamber falan. Yani burada şunu demek istiyorum. Entelektüeller CHP'yi biraz bence, yani toplum bizim gibi düşünemez. Entelektüeller toplumun fikirlerinde sörf yapması gerekiyor. Yani onun senin gibi düşünmeni beklemene gerek yok. Çünkü belli ki, ha ben de şunu isterim. Yani bu tıkanıklığı, yaratıcı o yok. Ama bence iktidar karşısında muhalefet bildiği bir şey var, onu iyi yapıyor. Ekonomik konularda gidiyor ve bu iktidarın şeyini bozdu. Ha şunu da söyleyeyim. Bu tartışmaları yaparken Türkiye'de demokrasinin rejimin seçime gidebileceğini varsayarak konuşuyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu varsayım yoksa zaten ne CHP'yi konuşuyoruz falan filan. Bunu şundan söyledim. Çünkü Türkiye'de ben siyasi analiz yapanların bir kısmının aslında Ergun Türkiye'nin seçimlerle artık iktidarın değişmeyeceğini kafasında düşünerek Türkiye analiz ettiğini görüyorum. Yani
şöyle bir gerçeklik var ama bu dönemde seçim yapmadan ya da çok açık hileli bir seçimle iş başında kalmaya ısrar ederse, ki edecektir, ben de öyle düşünüyorum, NATO dahil bir sürü Batı kurumuyla ilişkisini koparması gerekecek Türkiye'de.
Şimdi ben şunu demek
senin istiyorum. Dediğin modele dönecek yani. Ha,
mesela biz seninle konuşurken eğer sen Türkiye'nin seçimlerle artık rejimi değişmeyi düşünüyorsan fark etmeden anlaşamayız biz. Yani Türkiye'de önce şunu, yani ben bu programda analizlerimi öyle inanıp inanmadığım bir kenara, Türkiye'de demokrasi seçimlerle iktidarın değişebileceğini varsayarak konuşuyorum. Belki inanıyoruz, bunu bilmiyorum. Çünkü buna inanmazsan analizlerini de etkiliyor. Yani o zaman CHP'ye şunu diyorsun bilinçaltında, kalk çık işte protesto yap, şunu yap, bunu yap. Ama Türkiye'deki siyaset öyle gitmiyor. Yani Türkiye siyasetinin gerçekliği böyle değil maalesef. Yani işte Demirel örneği, Hikmet Kıvılcımlı örneği, böyle bir şey yok yani Türkiye'de. Benim gördüğüm kadarıyla, bak biraz önce sen MHP'den bahsettin. Şimdi ben MHP'de şunu da görüyorum. Bir partiyle iktidarla ortaksanız bu şekilde. Mesela benim yaşadığım ülkede Sosyal Demokratlar büyük bir sağ partinin ortağı. Yani iktidarın küçük ortağıysanız siz ikili bir söylem kullanırsınız. O söylem şudur: İktidarın nimetlerinden yararlanmak ama yarın işler giderse ben bunu nasıl terk edeyim? Ben Bahçeli'nin son 6-7 aylık konuşmalarında bir taraftan iktidarın ortağı olarak bunu perçinlemek, bunun nimetlerinden yararlanmak ve Türkiye'yi kendi ideolojisine doğru götürmek. Bu doğal. Fakat öbür taraftan şunu da görüyorum. Yarın öbür gün eğer bu koalisyon kıyamete kadar sürmeyeceğine göre, iki tane parti olduğuna göre, buradan gemiden atlarsam biraz Erdoğan'ı nasıl, o tarafa nasıl fatura ederimin şeyini görüyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu söylemleri sertleştirmesi, yani şöyle bir konuşuyor Bahçeli. Yarın koalisyon bitse Bahçeli dönüp bak işte bundan bitti diyecek bir ortam üretiyor aslında. Bak ben böyle demiştim diyor Kürt meselesinde. Erdoğan burada şey yaptı diyor falan filan diyor. Dolayısıyla burada da ben aslında bir tür iktidar bileşenlerinin sıkışık olduğunu görüyorum. Yani bu, şunu demek istemiyorum. Ben Türkiye'de işte Erdoğan'a karşı bir şey yapılamaz artık bunu kabul... Hayır, bunu demiyorum. Ama buradaki reel sorunların Erdoğan'ı sıkıştırdığını, işte üstüne Covid'in geldiğini, küresel bir kriz var. Buna karşı Erdoğan bazı adımlar atmak istiyor. Muhalefetin buradaki stratejisi Erdoğan'ı sandıkta yenmektir, zayıflatmaktır. Ama taktik olarak en büyük dikkat etmesi gereken bu blokun dağılmaması gerekiyor. Bu bloku dağıtmamak üzerinden bir strateji geliştirmesi
gerekiyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Erdoğan gelmiş geçmiş tüm liderlerden daha farklı bir lider. Çünkü bagajı çok yüklü, yolsuzluk işte.
Doğru.
Suriye, uluslararası alanda işlediği suçlar vesaire iddialar, IŞİD'le işbirliğinden tut, Afrin'deki raporlara. Yani iktidarda kalmak için her şeyi yapacaktır, onu görmek.
Şimdi bak.
Bir de şeyi soracağım onu yorumlarken. Bir AKP teşkilatıyla da ilgili bir paniği mi var? Yani bu korona ortamında kendini yollara vurdu, kongrelere katılıyor, il kongreyi. Onu bir propaganda vasıtası tabii, olarak mı kullanıyor?
Önemli bir konu bu. Şimdi birinci soru, ben Ali Tunus da iktidara gelince bu tartışma orada oldu. Soyadını hatırlayamıyorum, Saved olabilir, İbrahim. Hatta ben kendisiyle daha sonra yazıştım Arap Baharı'nın bir kitap yazarken. O dedi ki, ben Ali dedi, seçimde gitmez dedi. Ve onun dediği çıktı. Şimdi sen bana sorarsan, ben sana şunu derim. Türkiye'de 1923'ten beri seçimle gitmeyeceği belli olan liderler vardı. Atatürk'tü mesela bir tanesi. Git kaldı. Mesela İsmet Paşa'dır bence. Çok önemli bir namzettir. Kesin seçimle gitmez ama gitti. Erdoğan da böyle gözüküyor şu anda. Yani teorik olarak Erdoğan seçimle gitmiyor. Ya ben gitmiyorum arkadaşım. İşte bir yani ama yolunu buldum ama hile yaptım veya tamamen reddediyorum. Yani bizi yani şunun gibi futbol gibidir siyaset bilim. En çok şampiyonluğa yakın takımlar bilirsin. Bunun gibi bir şeydir. Ama dediğim gibi bu konuda ben bunu yani kafamızda bunu netleştirirsek veya bunun bir tarafa oturtursak analizlerimizi etkiler bu. Daha önce söylediğim gibi artık Türkiye'de seçimle iktidar değişmez dediğimiz anda bizim işte devrim teorileri, isyan teorileri bunu konuşmamız lazım. Niye politika konuşuyoruz? Zaten değişmeyeceklerimiz lazım. Burada benim altını çizmek istediğim nokta bir grup Türkiye'deki entelektüelin Türkiye analizlerinin temel nokta çıkış noktasının artık seçimlerle iktidarın değişmeyeceği olduğu için bir dil problemi olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi senin soruna gelince şundan dolayı yapıyor. Bu çok bence önemli bir konu. Şimdi AKP teşkilatı 2010'lara kadar kendisinden motive olan, muazzam adammışlığa dayanan, ben o dönemde AKP teşkilatlarına, İstanbul teşkilatına, yani diğer partilere de gidiyorduk sadece AKP. Bizi çağırıyorlardı, konuşmalara gidiyorduk. Mesela işte Ermeni meselesinde açılımlar, hoca işte konuş gidiyorduk oraya mesela. O toplantılara sosyal demokrat, Kemalist aydınlar da geliyordu. Şimdiki AKP teşkilatı ise durgun, motive olamayan, çünkü parti teşkilatlarını motive eden bir şey halkla temasıdır. Yani eskiden hoş geldin ne kadar güzel işte memleket nereye gidiyordan ekonomik sorunlar işte sorunlar işte Kürt sorunu şu sorun demoralize olmuş. Üstelik de motivasyonu Türkiye'yi bir yere vardırmak değil parti iktidar nimetlerinden yararlanmak üzerine bir partiye dönüşmüş durumda. Nitekim biz bugün mesela parti teşkilatı kimdir? Gençlik kolları başkanı kimdir? Ankara başkanı kimdir? Hangi mesela hangi konuda? Hatta bunun en iyi örneği yakın zamanda medyaya yansıdı. Bir parti kongresinde konuşan birine ne dedi divan başkanı mı ne? Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet ederim dedi. Yani aslında ortada dinamizmini kaybetmiş bir yaşayan ölüye dönmüş bir teşkilat var. O yüzden Erdoğan bence bunun farkında. Bunu hatta şöyle söyleyeyim. Bugün Erdoğan AKP'nin oyu Erdoğan'ın oyu. Teşkilat da bunu biliyor. Yani teşkilatın bir numarası kalmamış artık. Yani bir yaratıcı fikirle tabana gitmiyor, onlarla diyalog kuramıyor. Nasıl sağlıyor? Veyahut yardımlarla sağlıyor. İşte yardım falan feşmekan veya işte sosyal projeler. Ama teşkilat şunu biliyor. Aslında Türkiye'de AKP'nin reel oyu Erdoğan'ın oyudur. Erdoğan yapıyor artık. O yüzden Erdoğan bir taraftan teşkilatı motive etmeye çalışıyor. Bitkin motive olmamış. Ama bunu yapan da Erdoğan. Çünkü biliyorsun işi iyi yapmayan insanlar size sadık olsa bile en çok zararı size onlar verir. Teşkilat buna dönmüş durumda. Yani tamamen Erdoğan'a sadakat üzerine kurmuş, adım atamayan. Bir de Erdoğan burada dramatik hatalar yaptı. Nedir onlar? Yakın zamanda öldü biliyorsun. Kadir Topbaş'ı görevden aldı. İşte Bursa Belediye Başkanı'nı. Velev ki bunlar başarısız kişiler olsa da bunlar teşkilatı sıfırlar. Yani siz...
Ama sonuçta onları bu yeni ittifak sonucu aldı MHP ile yaptığı Cemal Bağ, Meliha Gökçek, Kadir Topbaş cemaatle çok işli dışlılar. Çok
aldı ama bak sınıfta kalmış çocuğunuz uyarmanız gerekiyorsa bile insanların içine tokatarsanız onun olurunu kırarsınız. O sorunu çözemezsiniz. Erdoğan o insanları sakin bir şekilde görevden aldı. O teşkilatla yani teşkilatların otonomisi kalmadı AKP'de. Aslında bugün Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatı tabandan tavana enerji üreten bir network'tan ziyade devlet imkanlarını tabana yayan bir bürokratik bir yapıya dönüşmüş durumda. Yani AKP bir tür bürokrasiye dönüşmüş durumda. O dinamizm yok. O heyecan yok. Dolayısıyla aslında onlar devletin imkanlarıyla örgütlenen bir yapıya dönüştü. Bu heyecan olmadığını nereden görüyoruz? Mesela partilerden görüyoruz. Şey gibi böyle hani işte bürokratik yapılar kurul, işte sıraya girmiş insanlar. Ya hiç bir sesini kısıp izlesen bile bir ilçe kongresinde görüyorsun. Konuşacak insanlar belli. Aday yok mesela. Bir tartışma bile yok. Mesela işte filan yerde hangi aday bile yok. Dolayısıyla aslında onlar koskoca AKP teşkilatı bir Erdoğan sekreteryasına dönüştü. O yüzden bunu ama üreten Doğan öbür taraftan iktidar da tükendi Türkiye'de. Yani iktidarın da işte Türkiye toplumuna vereceği bir heyecan, bir hikaye olmadığı için şimdi lider çıkar, çok önemli bir şey söyler. Onun motivasyonuyla taban onu köpürterek kitleyle bir iletişim kurar. Şimdi Erdoğan'a öyle bir yeteneği kalmadığı için Erdoğan sürekli olarak azarlayan, bağıran, kızan, otoriterleşme imkanlarıyla, yani Erdoğan'ın Türkiye'ye söylediği yeni bir şey yok ki teşkilat dinamizmi olsun, söz konusu olsun. Erdoğan otoriter imkanlarla ayakta kalmaya çalışan bir adam. Buradan teşkilat ne yapabilir? En fazla yardım dağıtabilir. Yardım dağıtan bir derneğe dönüşürsünüz yani.
Peki son olarak şu konuyu toparlayalım. HDP'ye bu baskı MHP'yi mutlu etmek için mi yapılıyor, yoksa muhalefeti daha da parçalamak, etkisiz hale getirmek için nedir burada senin görüşün?
Benim şöyle bir kanaatim var. Şimdi Erdoğan, MHP'ye kıyasla Erdoğan, HDP'yi kapatırsa, şunları yaparsa, bunun zararının Batı'yla ilişkiler, işte faiz, döviz, ekonomi göreceğini biliyor. Hatta bunun denemelerini yaptı. Yani Erdoğan'ın pragmatik nedenlerle de küçük bazı adımlar atmak istediğini gördük biz. Bunları MHP'ye rağmen yapamıyor. O yüzden Erdoğan, yani Türkiye'deki sıkışmışlık sadece iktidar muhalefet bloğunu ayakta tutmakla ilgili değil, Erdoğan da sıkışmış durumda. Yani Erdoğan, mesela örnek vereyim, işte Çin meselesinde sağdan soldan savrular vuruyor muhalefet. Erdoğan adım atamıyor, ağzını açamıyor o konuda. Çünkü orada iktidarın bir bileşeni o konuda bir angajman sağlamış durumda. Dolayısıyla Erdoğan'ın ben bu konuda Kürt meselesinde bir popülizme gideceğini, ama bu konuda parti kapatmaya kadar varırsa bunun kendisine zarar vereceğini bildiğini düşünüyorum. Ama burada şöyle bir kırılma noktası var. Eğer Erdoğan, daha önce İstanbul seçimleri iptal olur mu da bunu tartıştık, İşte falan meselede bunu tartıştık, kendi siyasal hayatta kalması için bunu elzem görürse karşımızda hani Erdoğan demokrasi sizden vazgeçer mi gibi bir soru daha var. O da bu tartışmada yapmaya çalıştığım tamamen içe kapanmacılığa gidebilir mi? Yani ben Batı'yla beni böyle kabul eden bir Batı, yani beni böyle kabul edin, ben böyle otoriterim, böyle işler yaparım ama fazla da ileriye gitmemle bir yol yürüyemeyeceğini görürse ayakta kalmak için içe kapanmacılığa gidebilir. Çünkü burada Erdoğan şunu görüyor. Türkiye sosyolojisine baktığı zaman buradan tırnak içinde bir İslam falan filan çıkmıyor. Ama buradan içe kapanmacılığa cevaz verecek bir sosyoloji hala var. Bunu oynayabilir. Bence Türkiye'nin dolayısıyla şu ana kadar sorusu, işte İstanbul seçimler iptal olur mu, seçimden vazgeçilir mi ise, bundan sonraki sorusu Erdoğan'ın iç politikada ayakta kalmak için MHP gibi partilerin baskısını itemeyip mecburen bir içe kapanmacılığa gitmesi. Böyle bir imkan var Türkiye sosyolojisinde. Bunu satabilirsin Türkiye'ye şu anda. O yüzden böyle bir risk var. Ama öbür taraftan bunun ekonomik olarak ne kadar ona zarar vereceğini de biliyor. Böyle bir tıkanmışlık da söz konusu o açıdan. Yani Erdoğan'ın da o yüzden şu anda hem bir taraftan Covid, ekonomik kriz, dış politika, Biden yönetimi son derece daralmış bir alanda manevra yapmakta zorlandığını görüyoruz.
Peki. Ağzına sağlık. Umarım dersler izin verir. Haftaya tekrar yapabiliriz. Çünkü izleyiciler habire mesaj atıp duruyor.
Evet, Covid'den dolayı çok aşırı ödev veriyoruz öğrencilere, biliyorsun. Onları okumakla geçti şeyimiz. Şimdi biraz sakinleşti. Dönem yeniden başladı. Herhalde haftaya görüşürüz herkese tekrar. Herkese selamlar.
Tamam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.